Ayrım 8.
İsmail'in kardeşi Nebiye'nin karnında artık gizlenemeyecek bir şiş peydah oluyor ve Cinci İbrahim'e götürüyorlar, doktora götürüyorlar. Nasıl oluyorsa benim adımı veriyor Nebiye. Bu imkansız bir şey. Bu kıza dokunmadım bile. Sabahı zor ettim. Sabahın erken saatinde fötr şapkalı bankacı Hüseyin kapıya dayandı. Pijamalarla açtım kapıyı. Kolumdan yakalayıp sokağa çekti beni. Evire çevire dövmeye başladı. Sıkıca kolumdan tutarak karakola doğru sürüklemeye başladı. Küfrediyor, tekmeliyor, mahalleli pencereleri üşüştü. Esnaf bizi seyrediyor. Kolum kırılacak gibi. Kurtulup kaçmanın imkanı yok. Yolun ortasında altımı satacağım diye ödüm kopuyor. Birkaç damla donuma düşüyor, hemen yakalıyorum. Unutunca tekrar boşalıyor, tekrar yakalıyorum. Hafiften yağmur çiseliyor. Pijamamdaki manzarayı kapatıyor. Bu çiseyi unutmam mümkün değil. Yalın ayağım. Sokak ortasında sapıklar gibi dayak yiyorum. Kafam kadar eli var. Bir ihtiyar adam yapışıyor bankacı Hüseyin'in koluna. Allah'ın garibidir, vurma oğlum, bırak oğlum diyor. Her tarafımda çınlıyor bu sözler. Allah'ın garibi, Allah'ın garibi. Yere düşüyorum. Böğrüme tekmeler geliyor rüyamda gördüklerim gibi. Lastik çocuklar işte böyle dövüyordu. Karakolun kapısında bir bekçi bankacı Hüseyin'le şakalaşarak karşılıyorlar bizi. Terini siliyor bankacı. Küfrediyor, küfrediyor. Burayı tanıyorum. Bunun anası da böyle diyor biri. Hücrenin kapısını açıp içeri tıkıyorlar beni. Pijamalarım baştan aşağı çamur, sidik. Çıplak ayağım bir yerden kesilmiş, kanıyor. Saatler sonra Cımbız Yaşar abiyle geliyor. Yaşar abi ne edip edip akşama doğru çıkartıyor beni. Cımbız evden elbiselerimi getiriyor. Birlikte önce hamama, sonra lokantaya gidiyoruz. Nebiye'yi Yaşar abinin zoruyla yeniden doktora götürmüşler, muayene oluyor. Gerçekten hamileymiş. Ama niye bırakıyorlar beni? Başka şeyler dönüyor burada. Anlayamıyorum. İsmail benden utandığını söylüyor. Amcasını hiç sevmediğini söylüyor. Beni teselli ediyor. Afiyet olsun kahvesi. Ruhuna Fatiha yazılır amcalar. Ortada 3 bilardo masası. Yanlarda tabla ve çanak masaları. Fonda büyükçe bir ışıklandırılmış afiyet olsun yazısı. Sahne 1, tablo 1, perde. Tablo oynayanlar sağ elleriyle zarları tutarlar, sol elleriyle burunlarını karıştırırlar. Zarlar topluca atılır. Koro halinde gele sesleri. Perde kapanır. Tablo 2. Komiserin masasında yan yana dizilmiş 7-8 bira şişesi masayı doldurur. Komiserin başı masaya yaslanmıştır. Komiser kahvenin gürültüsü içinde silahını çıkartır. Masada sızmaya çalışan başına götürür. Garson çocuk elinde çaylarla sahneye girer. Komiserin başına dayanmış silahını fark eder ve masaya koşar. Usulca ne yapıyorsun abi der. Komiser hafifçe irkilir ve garsonun ayaklarına müthiş bir tekme savurur. Sonra çay tepsisi, çaylar devrilir. Garson çocuk yere düşer. Tavla masalarından kareyi bulamayan bir ses çıkar. 2-1. Komiser ayağa kalkmaya çalışarak duvardaki ışıklı afiyet olsun yazısına nişan alıp bir seri ateş eder. Kahve sahibi Yaşar abi koşarak gelip komisere sarılır. Müthiş bir kavga başlar. Bir aydır her akşam sivil gelip burada olay çıkartan komiser bu akşam resmi elbisesiyle gelmiş ve Yaşar abiyi çok zor durumda bırakmıştı. Yaşar abi beni vur, silahını bana çek ama bu yazıya dokunma diye bağırarak komiserin üstüne atılır. Perde. Hayat dersi. Adam gibi bir okula gitseydin insanın bir mesleği olmalı. Bir daktilo bile yazamazsın. Ne olacaksın sen he? Ne olacaksın? Bari şu liseyi bitir de işimizi bilelim dedi Yaşar abi aylar önce bana. Üniversiteyi kazanamadın diye ölmedin ya. Koca kahve seni de doyurur beni de. Kahveye takıl. Vaktini boşa harcama deyip yanına aldı beni. Sanat dersi. Cımbız akşamları yanıma geliyor. Sen intikam almasını bilmiyorsun oğlum deyip sinirlendiğim hiçbir şey yapamadığım müşterilerin hakaretlerine karşılık orta şekerli kahvelerine narin ve barok kıvrımlı tükürükçükler bırakıyor. Sonra çay kaşığıyla bu tükürüklerden estetik ebrular yapıyor. Ve bana dönüp utanıp korkuyorsan bırak ben götüreyim diyor. Sosyal bilgiler. İlk günler müşterilerle konuşmakta ve çay tabaklarını taşımakta çok büyük güçlüklerle karşılaştım. Her defasında birileri beni bir kenara çekip hadi lan annene sen mi müşteri buluyordun? Anlat lan duysunlar. Ve sonra bütün kahvenin duyacağı şekilde bu var ya bankacı Hüseyin'in gelinini. Türkçe dersi. Çay koyayım abi diyorum. Kime koyuyorsun? Çay vereyim abi. Ne zamandan beri veriyorsun? Çay alır mısın abi diyorum. Doğru konuş lan deyip ırzına geçilmemiş tek bir kelime bırakmıyorlar. İnsan ağzından çıkan her kelimenin bir de eşcinsel orospu bir tarafı vardı. Her kelimeyi burnundan, poposundan çekip düzerek en iğrenç pozları verdirmek mümkündü ve ben acemiydim. Cinsel dersler. Bir gün müşterilerimizden biri kulağıma eğildi. Sen de mi lan değirmenin oğlusun? Cımbız gibi sen de kancık kediler gibi mendireye koşuyor musun? Dedi. Tuvalete kaçtım. Dayanacak gibi değildim. Cımbız'a sordum. Ne demek değirmenin oluğu? Cımbız müşterinin birasına yarım çay bardağı işeyip vermeyi alışkanlık haline getirdi. Ve karşıdan adamın çişli birayı içişini seyredip bir hoş oldu. Bir fena olduk. Sorumluluk dersi. Çok kısa sürede işimi öğrenmiştim. Sabaha kadar oyun oynayan masaların nöbetini tutuyor, monosunu kesiyor, çay, kahve veya sabahçı lokantasından şiş köfte, olmadıysa fırından son posta ekmek çıkarken peynirli pide yaptırıyordum. Cımbız bunaldığımı biliyordu. Her gece tuvalete gidip çorabımın arasına belli miktarlarda para sıkıştırmamı ve böylelikle büyük şehire gidecek parayı temin edebileceğimi söyledi. Yaşar abi ise tez erden askere gidip gelmemi, ileride kasaya benim bakacağımı söylüyordu. İşi ilerletmiştim. Yaşar abi olmadan da belirli müşterilere kasadan borç para verebiliyordum. İtibarım ve kıdemim gün geçtikçe yükseldi. Bir zaman sonra kapıdan içeri giren çay ocağına gelip beni buluyor, belindeki silahı bana teslim edip gidiyordu. Ben de silahları önce kese kağıtlarına, gazete kağıtlarına, içine buruşmuş süsü vererek sarıyor, çöp tenekesini alelade bir şekilde atıyordum. Bu silahlara alışmak mümkün değildi. Felsefeli oyunlar oynardım onlarla. Çok geçmedi. Yaşar abi büyük bir kese kağıdının altında bir silah, üstüne mandalina yerleştirip falanca kişiye götürmemi istemeye başladı. Aralıklarla devam etti bu olay. Ummadığım dükkanlarda hiç tahmin edemeyeceğim adamlara bu silahları teslim ettim. Cımbız da başka ve garip bir işle uğraşıyordu. Cımbız'ı günün herhangi bir saati astsubay başçavuşu, doktor veya herhangi bir polisle konuşurken görmek mümkündü. Ne olduğunu öğrendim ve korktum. Her akşam lokantada kebap pide yemek nasıl oluyor sanıyorsun? Korkuyorsan patatesli yemeklerine gidersin dedi. Hırsını alamadı. Neredeyse dövecekti beni. Akşama kadar korkak korkak diye bağırdı. Çok sonra değişik şeyler konuşup gönlümü almaya çalıştı. Gönlüm var mıydı, alınır mıydı bilmiyorum. Sınıfsal sosyalist ders. Bir gece buranın eski milletvekillerinden birinin yeğeninin doğum günü nedeniyle kahveyi bir geceliğine kapattılar. Bütün masaları çevirdik. Kanun, tanbur, ut geldi sabaha kadar çaldılar. Gecenin bütün eğlencesi 16 yaşına basan çocuğun amcasının elinden içtiği bir kadeh rakıydı. Yüzünü buruşturdu ve içti. Salcılar tam o sırada yeri göğü inletti. Büyük bir alkış koptu. Milletvekili amcasının gözleri doldu. Haydi uşaklar deyip ayağa fırladı. Masaların arasında horon teper gibi bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yaşar abi gecenin şerefine fırında özel olarak yaptırdığı ekşili tepsilerini o kuzu yutmuş sandığım şiş göbeğinin üstünde ilk defa ceketinin düğmelerini ilikleyip büyük bir saygıyla masalara dağıtışını izledim. Ardından bir koli rakı şişesi daha geldi. Masalara dağıtıldı. Gecenin doruğuna gelinmişti. Milletvekili amca silahını çekti ve iki el ateş etti. Bu kapalı mekanda bu mermiler nereye gider? Herkes mermilerin sesiyle vecd haline girdi. Ayağa kalkıldı, kadehler hızlandı, ekşili tepsileri devrildi. Ve sonra üç tane arabayla yeğenlerini Giresun'da randevu evine götürdüler. Ertesi sabah bu hengameden arta kalanları toplamak, kaldırmak benim işimdi. Ya o mermi izleri? Arkeoloji dersleri. Bu mermi izleri bir zaman kahve sakinleri tarafından ziyaret edildi. Üzerinde büyük ihtilaflar koptu. Binlerce muhabbet yeşerdi. Boş kovanları buldum ve onları numaralayıp Yaşar abiye teslim ettim. O da kasaya koydu. Üç el ateş edilmişti. Ama geceyi yaşayanlar 20'den 30'dan bahsediyorlardı. Bu mermiler herkesin başının üstünden geçmiş, tabanca altın kaplamaymış. Neyse, hiçbir konuda sıhhatli bir karara varılamadı. El etek çekildikten sonra mermi izleriyle ben de oynadım. Fal açtım oralarda. Ben görevimi yapmış, tarihi aydınlatacak boş kovanları bulmuştum. Gerisi tarihçilerin işi. Ritmik jimnastik. İşimi biliyordum. Her gün 11 veya 12'de kalkıyor, bütün sandalyeleri ters çevirip yerleri ıslatarak süpürüyordum. Milyonlarca sigara izmaritinin külü genzime doluyordu. Serçe parmağımı burnuma soktuğumda kapkara kömür oluyordu. Bin defa da yıkasam çıkmayacak diye korkuyordum. Haftada iki gün sabunlu suyla hortuma tutuyordum onları. Suyla pisliklerin, izmaritlerin peşine düşüyordum. Kovalamacı oynuyoruz. Bütün kirleri izbelerden, çukurlardan, kulaklarından tutup çıkarıyorum. Çıkardıkça rahatlıyor, kendime geliyorum. Suyla oynuyorum. Taziyeni ayarlayıp parmağımla deliğini sıkıp kendimce keyifli eğlenceler buluyorum. Sudan kurdeleler yapıp jimnastik çalıştırıyor, ilginç taklalar atmasını öğretiyorum. Sonra büyük bir tepsiyle topladığım küllükleri birer birer yıkıyorum. Küllüklerdeki kül izleri tekrar yakalıyor beni. Fal açıyorum o izlerde. Üniversiteye gidebilecek miyim? 4 kez ovalamada bütün kir çıkarsa üniversiteye girebileceğim. Yoksa garson kalacağım. Bütün gücümle bastırıp siliyorum. Lanet kir. 1... 2, 3, 4. Çıkmıyor. Küllüklerimin tam ortasında balerin bir kız var. Kurumaları için bütün küllükleri ters çeviriyorum. Balerin kızları popo popoya diziyorum. Balerin kızlardan birini elime alıp bacaklarına dokunuyorum. Cam yumuşuyor. Sahiden dokunur gibi oluyorum tenine. Çok hoşuma gidiyor. Arkadaşım oluyor. Tüpün demirine vurup işaretliyorum arkadaşımın küllüğünü. Masaya koymuyorum bu küllüğü. Namus meselesi. Gidip gelip seyrediyorum, dokunuyorum. Sonra eksikleri sayıyorum. Yaşar abiye kabaca raporlar veriyorum. Çayı, şekeri, kakaoyu, tarçını, kahveyi kontrol ediyorum. Maden sularını, kolaları, biraları kapıya hazır ediyorum. Kasadan para alıyorum, eksikleri akşam olmadan birer birer tamamlıyorum. Saat 2'ye doğru ocağı yakıyorum. Haftada 2 kez tüp değiştiriyorum. Tüp çok ağır. Şan dersi. Rakıyı kadehlerken yüzünü buruşturan milletvekilinin yeğeni gibi acılı ve keyifli bir ifadeyle tüpü sürükleyerek dışarı çıkarıyorum. Tüpü yerde sürüklememi Yaşar abi görüyor, tokatlıyor beni. Tüpçü çok uzak ve gelip kendisini değiştirmesi zaman alıyor. Her defasında canım çıkıyor. Çizme lan mozaiği diyor. Kalas eli iniyor yüzüme. Zırlama lan diyor. Başka türlü şeyler oluyor. Şimdi dayak yedim, yiyorum. Aynanın karşısında tokatın yerini arıyorum. Maden suyu şişeleri eksik çıkıyor, bir tokat daha yiyorum. Zırlamalar çoğalıyor, tuvalete koşuyorum, jiletlerimi arıyorum. Balerin arkadaşımı tüpün demirinde parçalayıp dağıtıyorum. Adam olma dersi. Yaşar abinin kalas eli şekillendiriyor, adam ediyor beni. Bunca zaman ne lüks düşüncelerim olmuş, günlüğüme yazdığım kelimelerin hepsinden utanıyorum. Yediğim dayaktan korkmuyorum artık, okuduğum kitaplardan utanıyorum. Görmesinler bu kalas eli. Günlerce Yaşar abinin kalas ellerinden başka bir şey düşünmüyorum. Anneme dokundu, afiyet olsun şekerleri getirdi. En iğrenç resimler doluyor içlerime. Niçin kalas diyorum? Haşat ediyor demiyorum. Nitelemelerim farklı, bunu biliyorum. Fakat tokat aynı tokat, değişmiyor. Hangi müşterinin ahududu içtiğini, hangisinin kaçıncı birasını çektiğini, hangisinin yine sigarayı almayı geç saat unutacağını, hangisinin nasıl kahve içtiğini bilmeliydim artık. Bir tokat da için 3 aylık sümük saklı buruşuk mendil suratlı Yaşar abinin yakın bir arkadaşından geldi. Tesbihi koptu. Ne kopuş. Büyük kopuş. Masa altlarında müşterilerin bacakları arasında gezinerek 32 taşı bir ipliğe dizemedim. Adam neredeyse beni ufalayıp o ipi 33. taş olarak dizecekti. 2 tanesi yoktu. 2 tokat yedim. Sabaha değin dizlerimin üstünde masa altlarında gezindim durdum. Bir hititologun bilinmeyen bir yazıyı çözmesi gibi ayakkabı boyalarından, pantolon paçalarından mutsuzları, pezevenkleri çıkartmaya çalıştım. Bir kediyi def eder gibi böğrüme masa altlarında tekmeler yedim. Utanma dersleri. Bir zaman haşlanmış soğan cücüğüne kaşla göz yapılmış, kuyruk yağı kokan Kıf Hasan diye biri takılır oldu bana. İş gücü masa aralarında oyun seyretmek, beleşine çay, kahve, bira içmek. Çay tabakları elimdeyken aniden pantolonumun fermuarına yapışarak "Oo, pantolon balığı maşallah" deyip kendince eğlenceler buluyor. Bu kadar bardakla yanından geçmemeliydim. Aralarında iddiaya giriyorlar. "Tutamazsın lan" diyorlar. Kıf Hasan peşime düşüp yakalıyor beni. "Gel lan" deyip yere yatırıyor beni. Sahiden elini bir yerlerine sokup tutuyor. "Lan ibneye bak, bıraksa bizi" diyor. Ben bir şey demiyorum. Gözüm masada, göğsünde sigaralar söndürülmüş balerin arkadaşıma takılıyor. İkimiz de utanıyoruz. Yine de şükrediyorum. Hepten kilotumu çıkartsaydı bir daha yanından asla geçmemeliyim bu iğrenç adamın. Tabiat bilgisi, kuş bakımı. Yaşar abi kanarya kuşu hastası. Deletti beni bu kuşlar. İlk günler zevkli geldiyse de başıma bela olmalarından nefret ettim hepsinden. Süt ve bisküviyi karıştırıp vermemi öğütledi. Yemini değiştirmemi, kafesleri temizlememi. "Sen adam olmazsın lan, kuş bokları atılır mı" deyip bir tokat daha yerleştirdi. Kahvenin bir köşesinde bütün bu olup bitenleri filozof bir suratla izleyen, varoluş problemini henüz çözememiş bir kaktüs vardı. Kuş boklarını kaktüsün saksısına koymalıydım. Nihayet kuş bokları sığmaz oldu bu kaktüse. Hayat işte, öğreniyorduk. Senofil. Yaşar abi rakısını içerken bu kuşların ötmeleri kural gereğiydi. "Bir şey mi oldu lan bu kuşlara? Sesi solukları çıkmıyor." "Bir şey yok Yaşar abi" diyorum usulca. Kuşlara yalvarıyorum. "Ötün lan, ötün. Hepinizi keserim, ötün." Tınmıyorlar bile. Neyse. Yaşar abi eline bir süpürge çalısı geçirip kafesin başına geçiyor. İlginç dudak hareketleri ve ıslıklarla bilebildiği bütün panca solukları sahneliyor. İşte bu minikleri anlatmaya kelimelerin gücü yetmez. Nihayet ötüyorlar. Yaşar abi keyfinden buhar olup uçacak. Bu ince zevkli merakından sosyetik fiyakalar çıkarıyor. Bu gururu birlikte yaşıyoruz. Genel porno dersleri. Dünyanın bütün kedileri yalan söyler. Bu bir kedi bile olsa düşüncelerim değişiyor. İyi olan şey yoksul olan şeydir. Revizyonist, muhbir, ajan, kancık bir kedi çok şeyimi değiştirdi. Benimle uğraşmadığı zamanlar Kıl Hasan işte bu kediyle oynuyor. Onu kucağına alıyor. Boynunun kenarlarını sıkıyor. Tuhaf el hareketleriyle tuhaf yerlerini okşuyor. Kedi de zevkten ayılıp bayılıp Kıl Hasan'ın kucağında yuvarlanıp sürünüp kaşınıp bir hoş oluyor. Kuyruk sallamalar, sokulmalar başlayınca masalardan şen kahkahalar yükseliyor. Kedi bir onun dostu. Oysa yemeğini ben veriyorum. Bir ona huylanıyor. Kıl Hasan ilginç deneyimler yapıyor onunla. Cebinden gıcır gıcır bir girmelik çıkartıp huni gibi ucunu sivriltiyor. Sonra masadakilerin heyecanlı bekleyişleriyle kedinin poposuna yavaşça dokunduruyor. Şaşkın, heyecanla gerilmiş sinirler kedinin bütün kıpırtılarını yokluyor. Çok geçmiyor, garip titremelerle kedi nazlı cevaplar göndermeye başlıyor. Eller masalara vuruluyor hızla. Gündürtü kopuyor, hınzır kedi, kancık kedi. Üç perdelik porno bir komediyi tek başına oynuyor. Güzel olan şey, kedinin bile yoksuludur. Bu şımarık yosmayı şıracıkla katledebilirim. Onu aç bıraksaydım, her gün muntazam bir şekilde yemeğini vermeseydim, bu hareketleri yapar beni rezil eder miydi? Askerlik dersleri. Komutanları Yaşar abi bok herif diye çağırıyorlarmış. Herifini kaldırmışlar, bok Yaşar kalmış adı. Ama en çok merak ettiğim, kahvenin hemen her köşesine iliştirilmiş afiyet olsun yazısının tılsımıydı. Her akşam masaları teker teker dolaşıp afiyet olsun der, sonra köşesine çekilirdi. Sabaha doğru kumar masalarını terk edenler de Yaşar abi uzaktan afiyet olsun abi demeden gitmezlerdi. Bir zaman sonra çözdüm küçükken bize getirdiği afiyet olsun şekerlerinin tılsımını. Yaşar abi askerliğini hudutta yapmış, delikanlı bir komutanları varmış. Şimdi bile gider onun yanında 10 sene askerlik yaparmış. İşte bu komutanın denetiminde kaçakçılara gizlice giriş çıkış yaptırırlarmış. Bu yüzden çok geçmeden bu komutanı görevden almışlar. Ama o kıyamete kadar bu işlerin yapılacağına inanıyor. İzleri silmek için toprağa dipçiklermiş, kezzap dökerlermiş. Bu yoldan dünyanın parasını kazanmış. Bugün bu paraları saklasaymış, bu şehri satın alabilirmiş. Alamamış. Çünkü araya karılar kızlar girmiş. Kaçakçılar askerlere Hatay'dan Arap kızları getirirmiş. İşte hayatında ilk defa bir kadınla burada yatmış. Ama ne yatış. Sürtükte ne numaralar varmış. İşte bu sürtüğün baldırının iç tarafına, apış arasına doğru dövmeyle kocaman bir afiyet olsun yazıyormuş. Kadının üstündeyken bu yazıyı görmüş ve başlamış gülmeye. Gülmüş, gülmüş, işte gülüş o gülüş. Ve o gün bugün o sürtüğün hastası olmuş. Bütün kazandığını afiyet olsuna yatırmış. Aradan 20 sene geçmiş, unutamamış afiyet olsunu. Bütün rakı sofralarında önüne geleni anlatıyor. Bu komiser Yaşar abinin çok yakın arkadaşı. Ama afiyet olsun yazılı yere kurşun atmayacaktı. Yaşar abinin afiyet olsundan başka mezesi yok. Bunu komiser de biliyordu. Genel fıkıh dersleri. Bir mevlüt akşamı kahvede kumar oynanmadı. Kahve sakinleri huysuz kurtlar gibi bir o yana bir bu yana gidip geldiler. Radyoda hafızın sesi Yaşar abinin kalbinde değişik duygular yarattı. İlk defa benimle bu kadar derinliğine bir muhabbet faslı geçti. Gel lan buraya, otur yanıma dedi. Bak oğlum, biz bu duruma bedavaya gelmedik. İnşaatlarda kürek üstünde yumurta kırıp yedik. Bak, liseyi bitirene kadar sesimizi çıkartmadık. Elin yetim okusun dedik. Ama üniversite kısmette yokmuş. Otur kahvede aşağı. Bu kahve hem senin hem benim. Çok geçmeden sıkıldı. Hadi şuradan fincanları getir dedi. Fincanları getirdim. Şövalye yüzüğünü çıkartıp çanakçıları başına topladı. 10-15 adam 3 fincanın başına dizildiler. Fincan oynamak günah değildi. Bir müddet bul yüzüğü al parayı oynadılar. Yeterince fincanlar ortada döndükten sonra İmam Gazali'nin fıkıh dersleri ortalıkta dönmeye başladı. Fincan oyununun kumar olduğuna karar verdiler. Yine de icma, mutabakat tam sağlanamadı. Zar atmıyoruz oğlum, kağıt oynamıyoruz diyerek kavga edecek kadar sözle birbirlerine dalaştılar. Nihayetinde meclise bir dinamit atıp bütün siyasi olayları halledip muhabbeti tatlıya bağladılar. Valinin odacısı Ahmet dayı, lavuklar, abdest nasıl alınır bilmezsiniz. Allah'ın cenabetleri bir de konuşuyorsunuz deyip bütün sesleri kesti. Ahmet dayı, buranın rütbeci en saygı duyulanların başında geliyordu. Çünkü bütün dilekçeler onun elinden geçiyordu. Ahmet dayı, peşi sıra hiçbir kitapta, hiç kimsenin bilmediği fıkralarını bir bir anlatmaya koyuldu. Radyoda hoca duaya geçtiğinde fıkralar bitmişti. Şimdi yeni bir fıkra anlatması için bir kaşık yoğurt gerekliydi. Bu yoğurt mutlaka bulunmalıydı. Şehirde yoğurt aramaya koyuldum. Kafkas halk oyunlarında yürüyen kızlar gibi kafileler halinde camiden çıkmış beyaz tülbentli kadın kafileleri gördüm. Nihayet açık bir lokantadan bir kase yoğurt bulup koşarak getirdim. Ahmet dayı bir kaşık yoğurdu ağzına alıyor, birazını dudaklarına sürüyor ve sadece şunları söylüyor. Kadının biri sperm bankasına gitmiş, acilen sperm yatırmak istiyorum demiş. Kızıl kıyamet kopuyor, ben bir şey anlamıyorum. Anlamam için temizinden bir 7-8 sene geçmesi gerekiyor. Sen dinleme lan diyor Yaşar abi. Otur Mevlüdünü dinle. Emir büyük yerden. Kulaklarımı fıkralara dikip radyonun başına oturuyorum. Yaşar abi kimse çay istemesin bu oğlandan diyor. Usulca dinlemeye çalışıyorum. Radyoların başındaki aziz dinleyiciler diyor Hafız. Bir anda garsonluktan azizliğe yükseliyorum. Kahve sakinleri sirkteymişim gibi bakıyor bana. Yaşar abi arada bir namazda kılar bu hergele deyip takdim ediyor beni. Bütün gözler bende. Şu anda yeryüzünün bütün Müslümanlarını burada ben temsil ediyorum. Ellerimi nereye koysam, Mevlüt nasıl dinlenir, Hafız'la birlikte mi söylesem, ayaklarım doğru mu duruyor, mırıldanıyor gibi mi yapsam? Aman Tanrım yardımcı ol, Mevlüt nasıl dinlenir? Şan dersleri 2. Benim sevgimi kazanmak istiyorsan fasulye turşumu eksik etmeyecek, kimseye koklatmayacaksın dediği halde turşusuna sahip çıkamadım. Dolabın altında plastik bir kavanozda turşuyu sadakatle korudum. Bütün itinalarımı verdim ona. Gerçek bir centilmen gibi davrandım. Yine de korktuğum başıma geldi. Birileri gide gele turşuyu tüketmiş, tam masaya götürecekken durumu fark ediyorum. Ve dört dörtlük adam gibi dayak yiyorum. Zırlama lan, git yüzünü yıka diyor. Çanak masaları anlaşmış gibi oyunu kesip bir müddet beni ve zırlamamı dinliyor, tuvalete kaçıyorum. Mendirekteki kayama iniyorum. Çorabımda yeterince para birikmiş. Boş bir Marmara şarabı bulup sapından tutup filmlerdeki gibi kayaya vurup kırmaya çalışıyorum. Belki 20 defa denedim, kırılmadı. Sonunda sadece sapı elimde kaldı. Göğsümü açtım, derin bir soluk alıp yüzüme doluşan o tatlı acıyı tuttum. Sol mememden sağ mememe derin bir çizik attım. Midem bulandı. Acı müthiş bir lezzetle başımı döndürdü. Soluğumu bırakıp kayaya uzandım. Acı bir kanarya kuşunun hafif tüylü kanatları olup bütün vücudumu doldurmuştu, rahatladım. Rüzgar geldi, dalgalar koştu, kan göğsümden göbeğime, oradan belime doğru uzandı, nihayet kayaya kadar ulaştı. Rahatlığımı derin bir nefesle kutladım. Donmaya yüz tutan kan, kayamla lehimledi beni. Cesaretim arttı, gurur duydum. Üşümek gururuna göre değildi. Rüzgardan kaçamazdım. Deli Musa'yı gördüm uzaktan. Kayalıklardan dalgalara doğru Brezilya'nın dünya şampiyonu olduğu maçı anlatıyor. Didi, karınca, maydanoz, pele, gol. Her şeyi unutuyorum. Kimse görmüyor. Bir kayanın altına saklanıp, dalgalarla boğuşarak geçen bir motoru uzaktan telsizle bir şeyler okuyor. 7 kara kastım bütün polis arabalarını. San Dominica'nın garbında 5057 Stajin marka Stalin sokakta genç bir Amerikalı boy 1.80 kilo 90 sarışın mı esmer mi belli değil bu bir hane ve canidir köy kasaba ve şehirde nerede görür ve yakalarsanız en yakın polis birliğine bildirmeniz menfaatiniz icabıdır. Bendeniz Amerikan Birleşik Devletleri Federal Polis Teşkilatı'ndan hepinizi kıçınızdan Deli Musa.